sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, geçen hafta 12. sözle ilgili programımıza başlamıştık. Bu hafta oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür.
12. sözde geçen bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim namlar istedi ki Kur'an hakimi mealisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazıyla yazsın. İfadesinden kastedilen mana anlaşılmakla beraber bu temsilden her şeyin, her faaliyetin suretinin veya hakikatının sanatlı ve güzel olması manası da çıkartılabilir mi? Burada iç ve dış kabukla üzün, maddeyle mananın uyumu ve aralarındaki münasebetin önemi mi kastediliyor?
Şimdi orada esas olan kainata bakış açımız senin. Nasıl bakacağız kainata? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor padişah. Efendim söyleyeyim, orada her türlü elmas, cevherler kullanıyor. İşte yazısında da fevkalade hat, sanatlar vesaireler var. Hadi esas olan oradan Kur'an-ı Kerim'i okuyup oradaki manaları almaktır yani. Ecnebi filozof, Müslüman alim, onun Kur'an olduğunu biliyor ve okuyor, istifade ediyor. Bir haşiye olarak da, yani yan bilgi, ek bilgi olarak da oradaki madenlerden, işte cevherlerden bahsedebilir, hasiyetlerinden. Hadi esas olan oradaki manayı almaktır yani. Ama manayla da tabii lafız arasında bir münasebet var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki manalar uygun da cevherleri kullanmış o zat. Değil mi? Evet. Yani kainattaki mahiyetlere uygun da suretler giyinmişe bir misal oluyor o. İkisi de önemli muhakkak ki. Esas olan manadır yani. Yani mana ile madde arasındaki uyum esas. Fakat orada da manayı alacağız. Madde de bir dediğim gibi yan bilgi haşiye olarak zikredilebilir. Yoksa direkt maddeye dal, manaya hiç bakma. Yani o doğru değil, ondan istifade edilmez o kitaptan. Zannediyorum esas temel mesaj bu yani orada. O veriliyor yani. Mesela cümlelerde öyle değil mi? Mesela şimdi kelime ile mana, kelime lafız, yani ceset ise mana onun ruhu oluyor. Şimdi manaya göre kelime giydiriliyor değil mi? Ve mesela diyelim ki bir iş yapacağız, bir fabrika kuracağız yahut bir bina yapacağız her neyse. Oradaki temel gayemiz neyse o gaye ruh oluyor. Ruh gibi oluyor. O inşaatı ve o fabrikayı o esasa göre kuruyoruz yani. O ruha en uygun, o gayemize en güzel hizmet edecek biçimde işte aletleri, edevatları her neyse yerleştiriyoruz, yerlerini koyuyoruz. Yani o bir ruh gibi şeyi idare ediyor. İnşaatı idare ediyor. Fabrikanın kurulmasını, inşaatını o ruh, o gaye idare ediyor. Yani şimdi o gayeyi unut da efendim söyleyeyim, fabrikanın maddesiyle ilgilen, gaye uysun uymasın, rastgele şeyle yerleştir, o şekilde olmaz tabii yani. Gaye unutulmayacak yani daima. Evet, ikisi at başı gidecek derler ya, berbe gidecek yani. Evet.
O 7. sözde de bir ifade var ya, yani Cenab-ı Hak her ruha münasip bir ceset giydiriyor.
Tabii Cenab-ı Hak Usta 17. sözde dünyayı bir bayram yerine benzetiyor. Çok muazzam bir ders orası. Bayram yerine benzetiyor. Nasıl bayram yerine giden kişiler elbiselerini giyerler, en güzel elbiselerini giyer, merasime çıkarlar. Aynı şekilde küçük büyük diyor, her bir ruh da madem bayrama gidiyor, bir ceset libası giyiyor. Bu ceset libası Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle nakışlanmış. O elbiseyi giyiyor. Evet, giyen ruh, esas ruh yani. Bayram yerine giden ruhtur yani, elbise değil. Ama madem bayram yerine gidiyor, güzel elbise giymesi lazım. O bayrama münasip de elbise giyiyor. Değil mi? Evet. Hem de bu dünyadan istifade etmesine muvafık diyor bir yerde. Aynı sözde. Ya bu dünyadan nasıl istifade edilir? Ona uygun elbiseler giyiyor her bir ruh sahibi. Mesela arslanın rızkı belli. Ona göre güç, kuvvet ve pençe verilmiş ona. Değil mi? Koyun da rızkı belli. Ona pençe gerekmez. Ona göre uysal bir ruha göre de uysal ayaklar verirmiş değil mi mesela? Yani ruhla beden arasında, efendim söyleyeyim, rızıkla ruh arasında harika münasebetler var yani. Üstad orada onun nazarı veriyor yani. Hakikaten muazzam bir şey yani. Hangi hayvanın rızkı neyse ona göre Cenab-ı Hak ona sindirim sistemi veriyor. Ona göre diş veriyor değil mi mesela? Şimdi mesela biz bir diyelim, et yemeği de et biraz az pişse ağzına dolaştırıp duruyoruz, çiğneyemiyoruz değil mi onu? O da pişmiş de az pişmiş yani. Şimdi fakat mesela hayvan, işte bir yırtıcı hayvan bir hayvanı diğer hayvanı parçalıyor, yiyor çiğ et. Şimdi çiğ eti nasıl yiyor? Enteresan bir şey. Ona göre demek diş veriliyor, onu parçalayacak şekilde. Ona göre hazım sistemi veriliyor. Çok gayet rahat parçalıyor, yiyor. Yani söyleyeyim mi, karnı da ağrımaz ya başka bir vesileyle. Şimdi ama biz öyle değil, bakın mesela az pişse yiyemiyoruz yani. Ufak bir mesela çöp ancak onu kürdaneye kullanabiliyoruz değil mi? Yemeye kalksak bir diyelim buğday şeyini, sapını yiyemiyoruz değil mi? Ağzımıza şey yap, ama hayvan çok rahat yiyor, hazmediyor. Yani burada bütün canlılarda bu var yani. Bütün canlılarda ruhla beden arasında ilgi var. Bir de rızıklarıyla bedenler arasında, sindirim sistemler arasında bir ilgi var. Onun için ikisi de önemli ama esas olan ruhtur yani. Şimdi biz dünyaya ruhumuz geldi, gelen ruh ama ceset libasını giyerek geldi. Yani kainattan öyle istifade ediyor. Ama ruhumuz kainattan istifade etmek için gelmedi yani sadece. Yemek, içmek için değil mi?
Evet.
Esas olan kainattan istifade etmek. Ruhun istifadesi nedir? Tefekkürdür, hayrettir değil mi? Nimetlere şükürdür. Efendim başta imandır. Ruh bunlarla bezenmek için geldi. Ceset elbisesi de buna yardımcı oldu. Ceset, beden buna yardımcı oldu. Mesela diyor ya, göz için ruh balim o pencere ile seyreder. Ha, göz, ruhun bir penceresi. Bedenhane, ruh pencere. Fakat esas olan gördüğü şeyden ibret almak, tefekkür etmek, değil mi? Hayret etmek, şükretmek. Yani ruh bunun için gelmiştir dünyaya. Ama o ruha da göre beden veriliyor. İşte tabii soruda geçen mana doğru. Yani bunda bize bir ders veriliyor ki daima maddeyle mana uyum halinde olması lazım. Değil mi? Yani bu, biz de kendi işlerimizde bu sünnetullah'a, bu ilahi kanunlara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Gayemiz neyse o ruh oluyor. Ona göre iş yapmalıyız yani.
Ayet-i Hasbiye'de de şöyle bir ifade var. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur.
Ayetlenir.
Ayetlenir, suret hakikate isnat eder. Lafız manaya bakar. Aynen onun gibi.
Onun
alem-i şehadet dahi bir surettir. Bir lafızdır, bir cesettir. Değil mi?
Alem gaybı göre şekillenir tabi.
Esma-i İlahiye'den feyiz alıyorlar.
Ruh o oluyor yani. Evet. Ruh o esma oluyor yani. İşte o Rezzak ismi mesela, işte o alem-i gayb dediği mesela, esma da öyle giriyor değil mi? İsimler de öyle giriyor. Rezzak ismi tecelli edecek. Ona göre kudret meyve yaratıyor, hikmet. Ona göre faydalar koyuyor onun içerisine değil mi?
Evet.
Efendim söyleyeyim. Şimdi biz o nimete baktık mı, o bir surettir yani. Onun arkasında ne vardır? Esma vardır yani. Allah'ın isimleri onun ruhu hükmündedir sanki.
Evet. Yine o hakim, şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir eznebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız cümlesinde hikmetin araştırılması itinayla nazara verilmektedir. Acaba burada insanlara semavi ve kevni hakikatlarla ile ilgili tüm meselelerde hikmete arama ve hadisata hikmet açısından bakma mesajı mı veriliyor?
Tabii o mesaj var muhakkak da. Yani şimdi hikmeti araştırmak derken, yani kainatın hikmetini esas olan burada, kainatı hikmet nazarıyla değerlendirmek. Değil mi?
Evet.
Hikmet nazarı değerlendirmek yani. Fakat hikmetin nazarı değerlendirirken, yani bunun bana faydası ne? buna nasıl istifade edebilirim deyip orada kalmamak yani. Değil mi? Bu hikmetleri, bu manaları, bu faydaları buna kim koydu? Yani o noktadan bakmak. Ondan sonra hikmet olur. Yoksa sadece menfaat açısından bakalım mesela kainat kitabını adam inceliyor mesela bir fen bilgini kainat kitabını inceliyor. Hangi maden neye yarar? Ya bir botanikçi bitkileri inceliyor değil mi? Hangi nebat neye yarar? Gerek rızık olarak, gerek kalori değeri olarak, gerek şifaya vesile olma noktasında inceliyor. Sadece orada kalırsa o zaman usta diyor bu hikmet olmaz diyor. Yani, abesiyeti inkılap eder diyor. Ha, bu manada buraya kim yerleştirdi? Orada şifa varsa hastalığını bilen biri onu oraya koymuş. Değil mi? Kalori varsa benim ona ihtiyacımı bilen birisi onu oraya yerleştirmiş. Yani onu düşünmeden sadece eşyanın faydasını incelemek de hikmettir ama usta ona hakiki hikmet demiyor yani. Yani ilim hikmet dedikleri felsefe diyor mesela. Yahut mesela Kur'an-ı Kerim'in nurani hikmetin neşreden odur diyor. Demek nurani hikmet olur da demek zulmani hikmet de var. Öyle öyle değil mi? Nedir zulmani hikmet? Yani karanlık hikmet. İşte sadece eşyanın faydasını düşünüp yani menfaat açısından her şeye bakıp onları yaratanı, kendini yaratanı düşünmeden bir araştırma yapıyorsa bir fen bilgisi onun hikmeti zulmani hikmettir. Nurani hikmet değildir yani. Yani burada yani tabii bundan başka manalar da çıkabilir. Yani dolayısıyla madem her şeyde hikmet esas, biz de hikmetli bir hayat sürmeliyiz yani. Değil mi? Çünkü kainattaki bütün hikmetler bizde temerküz ediyor. Yani bizde merkezleşiyor yani. Değil mi? Dünyanın süratinden, dönüş hızından, eğiminden, güneşin dünya mesafesinden, havanın atmosfer özelliklerinden ilahi her şey insana göre ayarlanmış değil mi? Madem her şeydeki hikmet insanda temerküz ediyor, insan hikmetli bir mahluk olması lazım. Yani faydalı, hikmet fayda gaye. Gayeli, faydalı bir mahluk olması lazım. Ta ki kainat hikmetsiz çalışmasın. Yani kainattaki hikmetleri hikmet eden diyor ya, saadet ebediyedir. Yani hikmet eden insanın hikmetli yaşayışıdır. Ki bu da saadet ebediyeyi meyve verecektir. Bir de hikmetin sır manası var. Bilmez hikmetler, ilahi gayeler. Bununla ilgili mesela bir ayet-i kerimede buyuruyor. Cihat için, cihatla ilgili bir ayette. Yani umulur ki siz bir şeyi kerih görürsünüz ama o hakkınıza hayırlıdır. Onda hayır kesir, hayır vardır. Tersi de aynı ayete geçiyor. Yani burada da işte biz musibetleri, hastalıkları hikmet nazarıyla değerlendirmek durumundayız yani. Oradaki hikmeti nedir? Mesela hastalığın hikmeti nedir? İşte insanın günahların kefaret olması değil mi? İşte insanın nazarını efendim söyleyeyim ahirete çevirmesi, işte acizini, fakrını, naksını hissetmesi, kulluğunun idrak etmesi, enaniyetten, gururdan, kibirden kurtulması. Bu gibi hikmetler, gayeler noktasına baktık mı hastalığa, o çirkin yüzün arkasındaki bu güzellikleri görebiliriz hikmet nazarıyla bakarsak. Öbür türlü bakarsak tabii sadece ızdırap çekeriz. Tabii tedavi oluruz. Tedavi olmak ayrı mesele. Çünkü tedavi olmak şu bakımdan gerekiyor. Çünkü bu vücut bizim değil. Emanet. Emanet olunca emanete riayet etmek durumundayız. Hıyanet edemeyiz. Hastalık mı tedavi göreceğiz. Hadi esas mesele oradan manevi istifademizi edinmek yani. Ondan sonra da tedavi görürüz. Sıhhate kavuşuruz inşallah. Yine müsbet ibadetlere devam ederiz. Müsbet diyor ya, ibadet bir müsbet bir menfi. Sabır menfi ibadet oluyor. Hastalıkları sabır. Diğer namaz vesaire müsbet ibadet oluyor. Tabi isteriz ki müsbet ibadetlerimizi daha çok yapmak için hastalıktan arı veri bir hayat sürelim. Bunun için koruyacağız bedenimizi. Ama geldi hastalık, o zaman bunu hikmetini bilip böyle değerlendirmek lazım. Tedavide olmak lazım. Hani bir hadis-i şerif var, bununla biraz ilgili olabilir. Yani buyuruyor ki işte hafta bir defa bedenini yıkanması beden insan üzerindeki hakkıdır diyor. Hafta bir defa yıkanması bedenin insan üzerindeki hakkıdır. Yani bedenin bizde hakkı var. Yani yıkamakla mükellef olursak elbette tedaviyle mükellef oluruz değil mi? Evet. Haliyle yıkamayla mükellef olunca. Evet. Ya bu hikmet deyince de direkt ilgili olmasa da dolaylı ilgisi var. Bir illet hikmet meselesi var bir de, Risale'lerde geçer. Yani ibadetlerin illeti var, bir hikmeti var. Faydaları var ama orada biraz durum farklı yani. İbadetlerde esas hikmet değildir. Esas illettir. Yani gayedir. İbadet niçin yapılır? Emredildiği için. Ha, emredildiği için ve emredildiği biçimde, yani Peygamberimizin tarif ettiği biçimde yapılınca ondan birçok faydalar da elde edilir. Dünyevi faydalar. Ama ibadet o faydalar için yapılmaz. Bunun en güzel örneği oruçtur yani. Hani beden şey de diyor ya, beden namaz için de en güzel beden eğitimi falan. Ama beden eğitimi diye yapılmaz namaz. Ha. Oruçta daha net görüyoruz. Mesela oruçun çok hikmetleri var. Mide için perhiz olması vesaire. Üstad onu anlatıyor Ramazan Risalesi'nde. Şimdi hikmetleri var ama insan diyelim 3 ay aç kalsa Ramazan dışında oruç olmuyor değil mi?
Evet.
Oruç olması için Allah'ın dediği gibi aç kalınacak. İmsakta başlayacağız. Aç kalmıyor. Akşama kadar. İmsaktan bir saat sonra güneş doğunca başlayalım. Gece yarısına kadar aç kalsak oruç olmuyor. Hikmet oluyor ama illet olmuyor. Onun için ibadetler esas illettir. Emredildiği için ibadet, emredildiği gibi yapılır. Ama çok hikmetle, çok faydalar da bundan çıkar. Ama orada esas hikmet değildir, illettir yani. Onu da bir vesile söylemiş olalım.
Yine bir önceki soru önerebileceğinden şöyle bir irtibat kurulabilir mi? 24. mektupta da var ya, bir vakit diyor hikmeti beşeriyenin masumatının gayelerine gösterdiği faydalar nazarını engelsiz görünümde anladım ki o hikmet abesiyete gider.
Heh.
Yani en mühim gayelere yine Esma-i İlahiye Cenab-ı Hakk'ın nazarına bakın.
Tabii üç gaye var diyor. Evet. Cenab-ı Hak kendi eserini kendi bizzat müşahede ediyor. Esmasını tecelli ettiriyor. Bu tecelliyi diğer zişurlara da seyrettiriyor.
Evet.
İnsanlara, meleklere, cinlere seyrettiriyor. Bir de işte dünyayı ahirete bir mezda yapmış. Bir vesile daha önce söylemiştik. Esas gayeler bunlardır yani. Gelmişken de yeriz de içeriz de meşru dairede lezzet de alırız değil mi?
Evet.
Safa da süreriz. Mevki makam sahibi de oluruz. Ama bunlar için dünyaya gelinmez yani.
Müslüman hakimin Kur'an'ın manasıyla muhtevasıyla ilgilenip tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet vermemesini nasıl anlamalıyız? Halbuki kitabı yazan o sanatkar zat hem tezyinatına hem de hakikatına itina göstermiştir.
Zaten o Risale'de bu geçiyor bu mana da. Yani oradaki nakışlar diyor, manasındaki güzellikleri gösteriyor değil mi?
Evet.
Yani ona aynı oluyor.
Evet.
Ondan dolayı diyor bir antika olmuş, güzel bir sanat eseri olmuş yani. Yani manayla lafız arasındaki münasebetten güzellik çıkmış. Yani onu zaten Üstad orada zikrediyor. Fakat esas olan manadır yani. Oradaki ehemmiyet vermekten maksat birinci derecede manayı öne almak demek yani. Yoksa hiç lafza bakmamak demek değil. Çünkü yani orada da Cenab-ı Hak başka isimleri tecelli ediyor. Eşyanın bir zahiri var bir de batını var. İnsanın bedeninde tecelli eden esma başka, ruhunda tecelli eden esma başka değil mi?
Evet.
Esas olan ruhtur ama beden de önemli. Onlar başka esma tecelli ediyor. O isimler de güzel. Dolayısıyla mahlukatın zahiri de güzel, efendim söyleyeyim, onun manası da güzel, ikisi de güzel, ayrı ayrı esmaya mazhar her ikisi de. Hatta burada öneme dikkat çekiyoruz zaten. Önemli olan manadır, manayı alacağız. Ehemmiyet vermekten maksat, mesela şöyle de düşünebiliyoruz mesela, şimdi biz bir kitap okuduğumuz zaman, değil mi? Onun manasına dalıyoruz. Ama onun hattı da önemli tabii, güzel hatla yazılmışsa. Sonra hattı da takdir ediyoruz. İsteriz ki hem çok güzel bir manalı bir kitap okuduğumuz zaman hattı da güzel olsun değil mi?
Evet.
Mesela Kur'an hattını düşünecek olursak. Rastgele bir hat da olsa o kitap okur istifade ederiz, oradaki manaları alırız. Fakat hattı da güzel olsa hoş olur yani. Yani ikisinin beraber olması esas. Cenab-ı Hak böyle yapmış kainatta yani. Hem eşya güzel hem onda tecelli esma güzel. İkisi de güzel. Esma da güzel, eşya da güzel. Dolayısıyla burada ehemmiyet vermekle maksat hiç önemi yok demek değil yani. Yani eşyaya dalıp da manayı unutmamak. Yani usta bir yerde diyor ya, sözler zannediyorum, her bir eseri samedan ediyor değil mi? Bir mektup gibi bir Sani Zülcelal'in esmasını bilir diyor. Nakışta manaya geçsen, Nakıştan manaya geçsin. Esma ile müsemmayı bulursun. Esas o nakışta boğulmayıp manaya geçmek, orada müsemmayı bulmak. Yoksa ehmet edememek de değil, müsemmayı bulamadıktan sonra sadece nakışta boğulmak insana ne dünyadan ahirete hiçbir şey kazandırmaz. Esas olan demek nakışta manaya geçmek yani. Nakışta yazılmış yazı ama önce bir yazı okuyacağız. Manaya geçeceğiz, sonra müsemmaya geçeceğiz. Onu yazan zatın ilmine, hikmetine nüfuz edeceğiz. Onu alim, hakim bir zat olarak tanıyacağız. O zaman müsemmayı bulmuş oluyoruz. Veya diyor, nimetli inama girse mümin bulursun. Nimetin kendine boğulmamak, orada inama geçirmek. İnan, nimetin verilmesi, ikram. Onda mümin, kim bana bu nimeti verdi? Yani o müsemma mümin oluyor değil mi? Mümin olan Allah. Onu bulmadıktan sonra sadece nimette boğulmak zarar. Yani nimet önemli değil diyemiyoruz, önemli ama esas olan nimete inama geçmek, orada mümini bulmak. Yani bulamayınca hiç önemi yok nimetin. Ahirette hesabını vermemizden başka bir fayda sağlamıyor. Dünyada kısa bir süre lezzet alıyoruz. Ondan sonra hesabı boynumuza kalıyor. Yani bizim için nimet değil, nikmet oluyor o zaman. Azap oluyor yani. Burada bence yanlış anlaşılacak bir taraf yok. Kitap da güzel, tekrar ediyoruz. Nakış da güzel, mana da güzel. Kur'an-ı Kerim'in manası çok güzel. Ona göre de nakışlar verilmiş. Kainatın şekli de güzel, onda tercih eden esma da güzel. İki güzellik bir araya gelmiş. İnsan bedeni de mükemmel, ruhu da mükemmel. Bunları tefrik ediyoruz ama esas olarak manayı alıyoruz, ruhu alıyoruz. Yani ehmet vermediği kelimesi bence buna bakıyor yani.
Evet. 25. sözün sonunda da yani felsefe diyor, dünya sabit fakat yani suri faydalarından bahseder. Yani bundan tafsilen bahseder diyor. Hı. Cenab-ı Hak tarafından diyor, istihdam edilen diyor, vazifelerinden bahsetse bile icmalen bahseder. Hı. Ama Kur'an ise esas bu cihetten tafsilen bahsediyor.
Esas odur. Evet. Tabii.
Diğer tarafından istidlal olarak icmalen bahsediyor.
Tabii. Şimdi mesela sanırım tabii misali harika bu Kur'an misali. Biz o misalden böyle faydalanarak biraz da şöyle bir örnek verebiliriz yani. Mesela bir padişah diyelim, bizzata bir mektup gönderiyor değil mi? Mektup yazıyor ki işte şu görevleri sana tevdi ettim. Bunları yaparsan işte şu makamlara seni getireceğim. İşte şu kadar da sana ücret vereceğim. İlahir. Yani emirlerini yazıyor, gönderiyor. Yaptığı takdirde alacağı mükafatlar da yazıyor. Şimdi adam mektubu alıyor. Üstadın kendi o misali böyle değiştiriyoruz yani biraz. Adam mektubu alıyor. Mektuba cevap yazıyor padişaha. Diyor ki mektubunuzu aldım diyor. Mektubun zarfı hakikaten çok harika. Üzerindeki nakışlara hayran oldum mesela. Mektubun yazıldığı hat çok mükemmel. Yani ben böyle bir yazı görmedim şimdiye kadar falan. Hattı methediyor, zarfı methediyor. Mürekkebine hiç diyecek yok diyor falan. Mürekkebi methediyor. Cevap yazdı, gönderdi mektubu. Oldu mu şimdi bu? Hiç olmadı. Şimdi padişah bu cevabı alınca buna mükafat mı verecek? Esas onun orada padişah benden ne istiyor? Onu öğrenecek, onu amel edecek ve padişahın vaat ettiği mükafata, makama erecek. Esas odur yani. Ha, ondan sonra bu gayeyi yaptıktan sonra mektubu da methede zannet, mektubun maddesini. Hani padişah bana değer vermiş de değil mi? Rastgele bir kağıda değil de en güzel bir kağıda mektup yazdırmış. Rastgele bir zarfa koymamış da değil mi? En güzel bezekli bir zarfa koymuş. Bu padişahın bana verdiği ehemmiyeti gösteriyor. Ben de ona göre onun verdiği görevleri hassasiyetle yapmalıyım. Çünkü kendindeki nimetlere, eserlere böyle bakmamız lazım. Cenab-ı Hak bize ehemmiyet veriyor da bize böyle bir güneş yaratmış. Değil mi? Bize böyle bir dünya yaratmış. Bize böyle bir denizler vermiş, böyle ağaçlar, böyle hizmetimiz hayvanlar vermiş. Onlara bu şekilde bakıp esas gaye ne? Bizi ne için dünyaya göndermiş? Mektupta ne yazıyor? Yani esas onları okumak ve muktezasıyla amel etmek. Mektup Kur'an-ı Kerim malum. İşte onu da zaten biraz da sadece değiştirmeye çalışıyoruz. Aynı manayı. Esas Kur'an'da ne maksat neyse onu anlamak yani. Şimdi ne geçiyor Kur'an-ı Kerim en başta? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Öyle mi? Evet. Fatiha'da mesela. Buradan alacağımız dersinde bütün alemlerdeki terbiyeyi düşünmek. Allah ne mükemmel terbiye etmiş alemleri. Ve bunu Allah'a hamd etmek ve oradan gene faydaları da nazar alarak hamdimizi artırmak, değil mi? Evet. Şimdi bunu anlamadıktan sonra yani elhamdülillah Rabbil Alemin'i anlamayıp da Elif'i anlamak, Hay'ı anlamak, oradaki madenleri anlamak, yazılığı, efendim söyleyeyim, kullanılan cevherleri anlamak, o elham anlamak değildir o. Az önce verdiğim misal işte bunun için vermiş olduk yani. Böyle bir kimseye Cenab-ı Hakk'ın vereceği mükafat ne olabilir? Kur'an okuyamamış, iman bahislerini okumamış ki iman etsin. Amel bahislerini okumamış ki amel etsin. Güzel ahlak bahislerini okumamış ki güzel ahlaka donasın. Haramları okumamış ki sakınsın. Sadece maddesiyle ilgilenmiş kitabın, cevherleriyle ilgilenmiş. Hiçbir sıfadesi olmamış Kur'an-ı Kerim'den. Buna Cenab-ı Hakk'ın ne mükafat verirsin?
Evet. Çalışmış ama hiçbir manasını anlamamış.
Değil mi? Hiçbir manasını anlamamış.
Âl-i İmran suresinde mi geçiyor? Yani yarattığınız hiçbir şeyde abes yok manasında. Rabbena mâ halakta hazır
batıra. Orada geçiyor, evet. Orada Cenab-ı Hak tefekkürü nasıl yapacağımızı da ders veriyor yani. Ve tefekkürünü fi halgısına. Semavat ve arzın yaratılışının üzerinde tefekkür ederler diyor. Semavat ve arzın yaratılışının. Semavat ve arzı tefekkür ederler demiyor. Değil mi? Yaratılış üzerinde düşünürler. Güneşi güneş olarak düşünmek, ayı ay olarak düşünmek, arzı arz olarak düşünmek, bize faydasını düşünmek başka. Bunlar nasıl yaratılmış? Niçin yaratılmış? Kim yaratmış? Değil mi? Tam bize göre yaratılmış. Demek bizi bilen biri yaratmış. Bu manaları düşünmek, kainatın yaratılışını düşünmektir. Cenab-ı Hak oraya dikkatinizi çekiyor ayet-i kerimede. Ve eğer o yaratılışa uygun hareket etmezsek biz, o zaman biz batıl oluruz. Yani yaratılışımız batıl olur. Kainat da hikmetli meyveler vermezse, kainatın yaratılışı bu sefer batıl olur. Yani ahiretin meyve vermezse, ahiretin sadece böyle kalırsa o zaman, yani fabrika var, mükemmel meyveler veriyor fakat meyveler bir işe yaramıyor. Meyveler kullanılmıyor yani. Mesela ben Erzurum'da olduğum için şeker fabrikası misal vereceğim. Şeker fabrikası çok mükemmel yapılmış. Güzel de şeker veriyor ama şekerler suya akıtılıyor. Değil mi? Orada karasu mu var akıyor orada? Karasuya akıtılıyor. O zaman fabrikanın tümü hikmetsiz oldu. Çünkü kainat mükemmel bir fabrika. İnsan meyvesi veriyor. İnsan da çok güzel. Ama insanlar karasuya akıyorsa, yani sefahete, dalalete, anlamazı küfre, şirke akıyorsa kainat o zaman boşa çalışmış oluyor. İşte batıl dediği ayet-i kerime de bu yani. Cenab-ı Hak kainatı böyle batıl yaratmaz. O halde bu kainatın ötesi vardır. Öte için bu faaliyetler icra ediliyor. Kainat da batıl olmaktan kurtuluyor, insan da batıl olmaktan kurtuluyor ahiretin gelmesiyle.
Programımızın son sorusu hocam. Temsildeki sanatkar zatın, kitabın sadece zahidi ve nukuşuyla meşgul olan felsefecinin yazdığı eseri reddedip kabul etmemesini ve başına vurmasını, kim zerre kadar hayırlı iş işlerse onu görür hakikatiyle nasıl bağdaştırabiliriz?
Şimdi sondan başlayalım. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Buradaki görmek, yani Zilzal suresinde geçiyor bu. Yani ahiretteki amel defterlerine bakıyor. Ahirette, mahşerde, mizanda herkes ne işlemişse aynen görecek yani. Ki ben bunları işlemişim, hatırlayacak yani. İşlediklerini orada görecek yani. Bu karşılığını görür manası da var ama oradaki esas olan görmek bizzat müşahede edecek. Ben bunları işlemiştim. Şimdi yani ahiret noktasında düşünecek olursa ahiretin bir şartı var yani. Cennetin şartlarını Cenab-ı Hak koymuş. Nedir? İman ve ameli salih. Cehennemden korunmanın şartı da ne? Takva. Değil mi? Cennete gitmenin, cehennemden korunmanın yolunu Cenab-ı Hak böyle çizmiş. Yol budur yani. Cennete buradan gidilir. İşte o yoldan gitmedikten sonra bir insan, yani iman etmedikten, ameli salih işlemedikten sonra fenlerde şu kadar ileri gitmiş. O ayrı bir kemaldir onun için. Eğer o fenni bilgilerini hayırda kullanmışsa, yani beşerin menfaatine kullanmışsa, oradan bir menfaati olabilir bunun. Dünyada da takdir görür. Ahirette de umulur ki, beşerin zararına çalışan insanlar da cehenneme gidecek. İman etmeyip de fen sahasında çalışıp, insanlara faydalı olan insanlar da yine iman etmediği için cehenneme gidecek. Ama Allah rahmetinden beklenir ki bundan oradaki azapları bir eşit olmasın yani. Değil mi? Evet. Zaten inanmışsa yaptığı işler onun için bir sadaka hükmüne geçiyor. İnanmamışsa zaten dediğim gibi cennet imanın meyvesi. Değil mi? Cennet imanın meyvesi. Evet. Yani iman bir şecere, iman şeceresi, Tuğba nasıl diyorsak, iman bir Tuğba cennet çekirdeğini taşıyor diyor, değil mi? İman. Ha, imandan çıkıyor cennet yani. Bu yoksa bundan cennet çıkmaz. Ne kadar ileri olursa olsun diğer fenlerde cennete gitmesine yetmez o yani. Çünkü mizanda işte o görüyor defterlerini mizanda. O mizanda küfürle gitmişse mizana. Orada gördüğü bütün dünyevi güzel işleri onu cehennemden kurtaramaz. Çünkü küfürün neticesi cehennemdir yani. Fakat oradaki azabını azaltabilir. Bu Allah'ın rahmetinden beklenir. Böyle.
Allah razı olsun hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 13. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Şubat 2010